Ayrım 19. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 230. Abdurrahman Efendi. Canım evladım, güzel Samihan benim. Kulağımı çınlattığını ta köy kahvesindeki masamdan uyuklayarak televizyona bakarken hissettim de sağ salim olduğunu, seni kaçıran o itten şikayetçi olmadığını anladım. Mutlu oldum evladım. Paranın gözü kör olsun. İstediğinle evlen yavrum. İsterse Alevi olsun. Yeter ki kocanla köye gelip elimi öpün. Kim bilir neredesin? Bilmem hissiyatın ve sözlerim sana ulaşıyor mu? Ferhat. Ben Mürüvvet Modern Lokantası'nda geç saatlere kadar garsonluk yaparken Samiha'nın evde tek başına korkulara kapıldığını görünce akşamları Sivaslı komşumuz Haydar'la Zeliha'ya gidip onlarla televizyon seyretmesine izin verdim. Haydar Alevi'ydi. Gazi Osman Paşa'da yeni yapılmış bir apartmanda kapıcılık yapıyor, karısı da haftada 5 gün apartmanın merdivenlerini siliyor, yukarıda bir katta bir fırıncının karısına mutfak ve bulaşıkta yardım ediyordu. Haydar'la Zeliha'nın sabah evden çıkıp birlikte işe gidip akşam aynı otobüsle eve dönmeleri ve bütün gün birbirleriyle konuşup arkadaşlık etmeleri Samiha'yı etkilerdi. Bir akşam bizim yokuşu çıkarken ve Karadeniz tarafından esen kurşun gibi soğuk bir rüzgar kemiklerimizi titretirken Samiha, Haydar'ın karısının çalıştığı apartmanda başka gündelikçi kadınlar da arandığını söyledi bana. Evde ben konuyu kestirip attım. Sen hizmetçilik yapacağına biz aç kalalım daha iyi dedim. Elimde eski ve paslı bir tekerlek demiri vardı. Fosforlu taşlarla çevrili arsaya bir gün yapacağım evin malzemesini biriktirdiğim köşeye eski kapı parçaları, demirler, teller, tenekeler, bidonlar, tuğlalar ve düzgün taşlar arasına elimdekini bıraktım. Herkesin kendi evinin kapısını, bacasını, biriketini tek tek biriktirip mahallenin yardımıyla yapması Gazi Mahallesi'nde 6 yıl önce buraya solcuların, Alevilerin ve Kürtlerin egemen olmasıyla başlamıştı. Onlardan önce Gazi Mahallesi Laz Nazmi'nin egemenliği altındaydı. Laz Nazmi 1972'de dikenler ve fundalıklarla kaplı bu boş tepenin başında kendi gibi Rizeli iki adamıyla bir dükkan açmıştı. Anadolu'dan gelip hazine arazisine gecekondu dikmek isteyen evsiz barksızlara yüksek fiyatla tuğla, biriket, çimento ve başka inşaat malzemeleri satardı. İlk başlarda misafirlerine arkadaşlık edip akıl verdiği için çay sunduğu, daha sonra yanında bir çay evi açacaktı dükkanı, Anadolu'nun her yerinden özellikle Sivas, Kars ve Tokat'tan İstanbul'a göç edip kendilerine dört duvar bir dam bir sığınak olarak gecekondu dikmek isteyenlerin bir buluşma yeri olmuştu. Dükkancıların ve çayhanesinin çevresinde Laz Nazmi'nin İstanbul'un yıkıcılarından lastik tekerlekli ünlü at arabasıyla dolaşıp toparladığı ahşap kapılar, Trabzan babaları, pencereler, kırık mermer ve döşeme parçaları, demir balkon parmaklıkları, eski kiremitler sergilenirdi. 100-150 yıllık kimi paslı kimi çürük bu eski eşyalara da tıpkı dükkanındaki çimento ve tuğlalar gibi Laz Nazmi çok yüksek fiyatlar talep ederdi. Ama bu paraları verenlerin at arabasını kiralayıp malzeme taşıtanların çevirdiği araziye, diktiği gecekonduya Nazmi ve adamları göz kulak olurdu. İstediği arsa çevirme parasını vermeyen, inşaat malzemesini de ben kendim daha ucuza bulurum diyen pinti ve uyanıkların gecekonduları ya bir gece etrafta kimsecikler yokken tahrip edilir ya da Gazi Osman Paşa karakolundan gelen polislerin de desteğiyle yıkılırdı. Yıkıcılar ve polisler gittikten birkaç gün sonra Laz Nazmi evin döküntüleri içinde ağlayan akılsız vatandaşı ziyaret edip ne kadar üzüldüğünü anlatırdı. Gazi Osman Paşa Karakolu Başkomiseri ile arkadaşlardı. Akşamları kahvede pişpirik oynarlardı. Önceden bilseydi evin yıkılmasına engel olurdu. Laz Nazmi'nin ucu polise ve iktidardaki Milliyetçi Parti'ye açıldığı için önemli olan ilişkileri çayhanesine gelenlerin sayısını arttırmıştı. Ondan inşaat malzemesi alıp hazine arazisine konut dikenlerin arasında senin arsan neresi, benimki nerede başlıyor kavgalarının artması üzerine 1978'den sonra Laz Lazmi artık ofis diye söz ettiği yazıhanesinde tıpkı tabu müdürleri gibi bir defter tutmaya başladı. Arsa çevirmek için kendinden izin satın alanlara devlet tabularına benzeyen birer kağıt da veriyordu. Kağıtların etkisini arttırmak için üzerlerine devlet tapularında olduğu gibi sahiplerinin fotoğrafını bir de küçük şipşak fotoğrafçı açmıştı. Eski sahibinin adını, buraya kendi adını gururla koyardı. Arazinin metrekaresini ve yerini dikkatle yazıyor. Gazi Osman Paşa'daki bir kırtasiyecide yaptırdığı bir damgayı kırmızı mürekkebe basıp vuruyordu. Devlet bir gün burada tapu dağıtırken benim kayıtlara ve tapulara bakacak derdi bazen Nazmi gururla. Sivas'ın en yoksul köyünden gelip İstanbul'a gelen ve dikili bir ağacı olmayan vatandaşa hizmet götürüp onu bir anda bir arsa ve tapu sahibi yapmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini, çayhanesinde okey oynayan işsizlere bir nutuk atarak anlatır, elektrik ne zaman gelecek Nazmi abi diye soranlara çalışmaların sürdüğünü söyler, Gazi Mahallesi belediye olursa seçimlerde iktidar partisinden aday olacağını hissettirirdi. Bir gün mahallenin arkalarında Nazmi'nin henüz parsellemediği boş tepelerde uzun boylu, hülyalı bakışlı solgun bir adam peydahlandı. Adı Ali'ydi. Laz Nazmi'nin dükkan ve kahvesine uğramıyor, etliye sütlüye ve mahalle dedikodusuna karışmıyor ama şehrin bittiği yerde briketler, tencereler, gaz lambaları ve yataklarla yavaş yavaş yayıldığı ücra arazide tek başına yaşıyordu. Laz Nazmi'nin sinirli ve bıyıklı iki adamı buraların bir sahibi olduğunu ona hatırlatmak istediler. Toprağın sahibi ne Laz Nazmi ne Türk Hamdi, ne Kürt Kadir ne de devlettir dedi Ali onlara. Her şeyin ve bütün alemin ve bütün memleketin sahibi Allah'tır. Bizlerse bu geçici alemde onun ölümlü kullarıyız yalnızca. Laz Nazmi'nin adamları akılsız Ali'nin son cümlesinin doğru olduğunu bir gece kafasına kurşun sıkıp ona hatırlattılar. Cesedini de baraj gölünden az uzakta titizlikle gömdüler ki İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan yeşil renkli güzel gölü gecekondularla yaşayanların pislettiği konusunu işlemeyi çok seven şehir gazetelerine malzeme çıkmasın. Ama kış günleri açlıktan mahalleye sokulan kurtlarla savaşan mahallenin kangal köpekleri cesedi buldular. Polis olaya böyle el koydu ve Laz Lazmi'nin bıyıklı adamlarını değil, göle en yakın evde oturan Sivaslıları gözaltına alıp işkenceden geçirdi. Mahallenin bu işin arkasında Laz Lazmi'nin olabileceği yolundaki imzasız ihbar mektuplarına polis kulak asmadı ve Yeşilgöl'e yakın evlerde oturanları tecrübe ve alışkanlıkla karakola çekip önce falakadan sonra basit elektrikli aletlerle işkenceden geçirmeye devam etti. Bingöllü bir Kürt işkencede kalpten ölünce mahalleli ayaklanıp Laz Lazmi'nin çayhanesini bastı. Nazmi Rize'de köyünde bir düğünde eğleniyordu. Silahlı adamları telaşlanıp kararsızlık geçirdiler ve havaya kurşun sıkmaktan başka bir şey yapamayıp kaçtılar. İstanbul'un çeşitli mahallelerinden ve üniversitelerden solcu, Marksist, Maoist gençler de Gazi Mahallesi'ndeki olayları işitip halkın kendiliğinden hareketine öncülük etmeye geldiler. Ferhat. İki gün içinde Laz Lazmi'nin yazıhanesi işgal edildi. Tapu sicillerine üniversiteliler el koydu ve artık Gazi Mahallesi'ne gidip ben fakirim ve solcuyum diyen herkesin, milliyetçi gazeteler Allahsızım diyen herkesin diye yazıyordu, toprak sahibi olabileceği bütün Türkiye'de özellikle Kürtler ve Aleviler arasında hızla yayıldı. Benim arsayı ben işte o zaman 6 yıl önce fosforlu taşlarla çevirdim. Ama herkes gibi Laz Lazmi'nin bir gün devlet desteğiyle gelip intikamını ve arsalarını geri alacağına inandığım için o zaman oraya yerleşmedim. Zaten Mevlut'la garsonluk yaptığımız Beyoğlu Gazi Mahallesi'ne o kadar uzaktı ki otobüslerle gidip gelmek yarım gün sürüyordu. Süleyman'ın öfkesinden hala korkuyorduk. Kimse de Aktaşlarla barışalım diye yardım etmiyordu. Bu konuda Mevlut'a, Raiha ve Deha'ya kızıyordum. Böylece Samiha ile Gazi Mahallesi'nde bir yoksul düğünüyle sessizce evlendik. Tabii düğünde Mevlut'la Raiha'nın aksine üzerimize altınlar, $100 takılmadı. Hem Mevlut'u çağıramadım, en iyi arkadaşım düğünüme gelmedi diye üzülüyordum. Hem de Aktaşlara iyice yanaştı, çıkar için faşistlerle düşüp kalkıyor diye kızıyordum ona. 10. Şehrin tozunu almak. Nereden geliyor ya Rabbim bu pislik? Samiha. Başkaları ne der diye düşündüğünden Ferhat bizim hikayemizin en güzel yerlerini mahrem diye geçiştiriyor. Düğünümüz fakirdi ama güzel geçti. Bana Gazi Osman Paşa'daki mavi apartmanın ikinci katındaki Beyaz Sultan gelinlik kıyafet evinden beyaz bir gelinlik kiraladık. Bütün düğün boyunca hiç hata yapmadığım gibi doğrudan vah yavrum ne kadar güzel kızsın yazık olmuş sana diyen ya da böyle bir laf sokuşturamadığı için bakışlarıyla bu kadar güzelsin de niye fakir bir garsonla evleniyorsun hiç anlamadık diye soran yorgun, çirkin ve kıskanç kadınların tacizine boyun eğmedim. Bakın bana ben kimsenin kölesi, haremi, esiri değilim. Bakın bana özgür olmak nedir anlayın. Masa altından rakı içe içe zil zurna sarhoş olunca Ferhat'ı sonunda ben toparladım. başımı dimdik tutup kıskanç karılara, hayran erkekler kalabalığına, aralarında bedava limonata, kuru pasta için gelmiş işsiz ve serseriler de vardı, gururlu bir bakış attım. 2 ay sonra komşu Haydar'la karısı Zeliha bize gelip ısrar edince Gazi Osman Paşa'daki apartmanda hizmetçiliğe başladım. Ferhat arada Haydar'la içerdi. Karı koca düğünümüze de gelmişlerdi. Yani benim çalışmamı iyiliğimiz için istiyorlardı. Ferhat kaçırdığı kıza evlendikten 2 ay sonra hizmetçilik ettiren koca olmaktan utandığı için önce direndi. Ama yağmurlu bir sabah Gazi Osman Paşa'ya minibüsle hep birlikte indik. Ferhat da bizimle birlikte Zeliha'nın ve ailesi ve akrabalarının çalıştığı Civan Apartmanı'nın kapıcı dairesine geldi. Bizim tek oda gece kondudan küçük ve tek penceresi bile olmayan Bodrum'daki kapıcı dairesinde 3 kadın 3 erkek çay ve sigara içtik. Sonra Zeliha beni 5 numaraya çalışmaya götürdü. Merdivenleri çıkarken yabancı bir eve gireceğim için utanıyor, Ferhat'tan ayrıldığım için korkuyordum. Ona kaçalı beri birbirimize yapışık gibiydik. Çalışmaya başladığımın ilk günlerinde Ferhat her sabah benimle gelir, akşamüstü aşağıda kapıcı dairesinde sigara içerek beni bekler, ben saat 4'te 5 numaradan çıkıp havasız Bodrum'a inince oradan beni ya minibüse kadar götürür ya da Zelihalara emanet eder, minibüse bindiğime emin olur, ondan sonra mürüvvet lokantasına koşardı. Ama 3 hafta sonra önce sabahları, kışa doğru da akşamları tek başıma gidip gelmeye başladım. Ferhat, benim hakkımda yanlış bir fikir edinmeyesiniz diye bir dakikalığına araya giriyorum. Ben sorumluluklarını bilen, çalışkan ve şerefli bir erkeğim ve aslında karımın ev dışında çalışmasına asla göz yummam. Ama Samiha evde sıkıldığını, çalışmak istediğini çok söyledi. Sizden saklıyor ya, çok ağladı. Ayrıca Haydar ve Zeliha ile aile gibi olduk. Onlar da Civan Apartmanı'ndakilerle akraba, hatta kardeş gibiler. Samiha artık ben giderim, sen televizyondaki üniversite dersini çalış dediği için onun işe yalnız gitmesine izin verdim. Tabii bu da televizyondaki muhasebe dersi kafama bir türlü girmediği ve ev ödevlerimi postayla Ankara'ya yetiştiremediğim zamanlarda duyduğum suçluluk duygusunu arttırdı. Şimdi de matematik dersinde koca burnundan ve kulaklarından televizyonda bile gözüken beyaz kıllar fışkıran profesörün tahtaya yazdığı bütün rakamları kafamda tutmakta zorlanırım diye endişeleniyorum. Bütün bu çileye bir gün üniversite diploması alır bir devlet dairesinde memuriyet bulursam her şeyin başka türlü olacağına Samiha benden de çok inandığı için katlanıyorum. Samiha, Zeliha'nın beni tanıştırdığı 5 numaradaki ilk işverenim kederli ve sinirli bir kadındı. Hiç benzeşmiyorsunuz dedi benle Zeliha'ya şüpheyle bir bakıp. Ben daha önce karşılaştırdığımız gibi Zeliha'nın baba tarafından akrabası olduğumu söyledim ki bana güvensin. Nalan Hanım iyi niyetime hemen inandı ama etrafın tozunu kuvvetle alabileceğime ilk başlarda güvenemedi bir türlü. 4 sene önceye kadar kendi tozunu kendi alırdı. Zaten çok paraları da yoktu. 4 sene önce ortaokul öğrencisi olan büyük oğlu kanserden ölünce Nalan Hanım tozlara ve mikroplara amansız bir savaş açmıştı. Buzdolabının altını beyaz lambanın içine aldın mı diye sorardı. Az önce oralarında tozunu aldığımı görmesine rağmen ikinci oğlunun da tozdan kanser olmasından korktuğumuz için çocuğun okuldan eve dönüş saati yaklaşırken telaşa kapılır, daha da hararetle çalışır, arada bir pencereye koşup şeytan taşlayanların öfkesiyle toz bezlerini sokağa silkelerdim. Aferin, aferin Samiha derdi beni teşvik etmek için Nalan Hanım. Bir yandan telefonda konuşur, diğer yandan parmağının ucuyla benim gözümden kaçan bir toz parçacığını işaret ederdi. Nereden geliyor ya Rabbim bu toz bu pislik derdi çaresizlikle. O sırada parmağını bana doğru salladığı için sanki toz benden ya da gecekondu mahallesinden geliyor gibi suçluluk duyar ama yine de severdim onu. 2. aydan sonra Nalan Hanım bana güvendiği için beni haftada 3 gün çağırmaya başladı. Artık beni Arap sabunları, kovalar, bezlerle evde bırakıp alışverişe ya da telefonda sürekli konuştuğu arkadaşlarıyla konken oynamaya gidiyordu. Bazen bir şey unuttuğu bahanesiyle eve sessizce geri döner, benim hamaratlıkla toz almaya devam ettiğimi görünce sevinir, aferin, Allah razı olsun derdi. Bazen de ölmüş oğlunun televizyonun üzerindeki köpek biblosunun hemen yanında duran fotoğrafının gümüş çerçevesini uzun uzun toz beziyle ovalarken ağlamaya başlar, ben de elimdeki toz bezini bırakıp onu teselli ederdim. Bir gün Nalan Hanım'ın sokağa çıkmasından az sonra Zeliha beni ziyarete geldi. Hiç durmadan çalıştığımı görünce manyak mısın sen dedi ve televizyonu açıp karşısına oturdu ama ben çalışmaya devam ettim. Ondan sonra Zeliha kendi hanımı ne zaman sokağa çıksa Bazen onun hanımı benim Nalan Hanım'la birlikte giderdi, bana gelmeye başladı. Televizyonda gördüğünü, etrafın tozunu alan bana anlatır, buzdolabını karıştırıp biraz atıştırır ve zeytinyağlı ıspanağın iyi pişirildiğini ama yoğurdun ekşidiğini bakkaldan camda geliyordu, söylerdi. Zeliha, Nalan Hanım'ın dolaplarını karıştırmaya, donları, sütyenleri, mendilleri, tam ne olduğunu anlayamadığımız eşyaları hakkında konuşmaya başlayınca kendimi tutamayıp yanına gider, onu dinler, çok da eğlenirdim. Nalan Hanım'ın çekmecelerinin birinin en arkasında ipek başörtüleri ve eşarplar arasında karınca dualı okunmuş üflenmiş bir muska vardı. Bir başka gizli köşede eski nüfus kağıtları, vergi beyannameleri ve fotoğraflar arasında içi çok hoş kokan oyma ağaç bir kutu bulduk da ne kutusu olduğunu anlayamadık. Yatağının başucundaki küçük dolapta Nalan Hanım'ın kocasının ilaç kutuları ve öksürük şurubu şişeleri arasında Zeliha tütün rengi tuhaf bir sıvı buldu. İkimiz de üzerinde iri dudaklı bir Arap kadının resmi olan o pembe şişeden çıkan kokuyu, belki bir ilaç, belki de Zeliha'nın dediği gibi bir zehirdi, severdik en çok. Ama korkar, elimize sürmezdik. Bir ay sonra ben tek başıma evin köşelerini karıştırırken Nalan Hanım'ın ölmüş oğlunun resimlerine ve eski okul ödevlerine bakmayı severdim. Şişenin yerinde olmadığını gördüm. 2 hafta sonra bir gün Nalan Hanım beni bir köşeye çekti. Kocasının, kimin kocası anlayamamıştım aslında, isteği üzerine Zeliha'nın işine son verildiğini, benim suçsuz olduğumu kesinlikle bilmesine rağmen ne yazık ki bu durumda benim işe devam edemeyeceğimi söyledi. Ben durumu tam kavrayamamıştım ama o ağlamaya başladığı için ben de ağlamaya başladım. "Yavrum, ağlama, senin için güzel bir şey düşündük," dedi. Fal bakan çingene kadınların çok parlak bir gelecek görüyorum dediği iyimser edayla. Şişli'de çok kibar, çok zengin bir ev, benim gibi çalışkan, dürüst ve güvenilir bir kadın arıyordu. Beni yollayacaktı Nalan Hanım. Ben de hiç sesimi çıkarmadan hemen gitmeliydim. Yeni iş yerine ben değil, çok uzakta diye Ferhat itiraz etti. Artık sabahları daha da erken kalkıp gün ışımadan Gazi Osman Paşa'ya giden ilk minibüse yetişiyordum. Orada yarım saat bekledikten sonra Taksim otobüsüne binerdim. Bir saatten fazla süren bu yolculuk sırasında çoğu zaman ağzına kadar dolu olan otobüste oturulacak yer bulabilmek için kapısında dövüşür, dirsekleşirdik. Otobüsün penceresinden işe giden insanlara, el arabalarını iterek mahallelerine giden satıcılara, Haliç'in üzerindeki sandallara, en çok da okula giden çocuklara bakmayı severdim. Bakkal vitrinlerine asılmış gazetelerin üzerindeki büyük harfleri, duvar ilanlarını, kocaman reklam levhalarını dikkatle okurdum. Arabaların, kamyonların üzerine yazılmış manalı sözleri kafamın içinde dalgın dalgın tekrarlar, şehrin benimle konuştuğunu hissederdim. Ferhat'ın çocukluğunu Karaköy'de şehrin tam ortasında geçirdiğini düşünmek hoşuma gider, evde ona o zamanları anlattırırdım. Akşamları geç geldiği için birbirimizi gittikçe daha az görüyorduk. Taksim'de yeni bir otobüse binmeden önce postanenin önündeki satıcılardan simit alır, ya otobüste pencereden bakarken yer ya da gittiğim evdeki demlenmiş çayın yanında yemek için plastik çantamda saklardım. Etmedinse kahvaltını et derdi bazen ev sahibesi hanım. Buzdolabından biraz peynir zeytin çıkarırdım. Bazen de hiçbir şey demezdi. Öğleyin hanımefendiye köfte ızgara yaparken 3 tane de kendine koy Samiha derdi. Kendisine 5 tane ayırır, 4'ünü yer, tabakta kalan 1 taneyi de ben mutfakta yiyince ikimiz de 4 tane yemiş olurduk. Ama hanımefendi, adını söylemeden öyle seslenirdim ona, benimle aynı yemek masasına oturmaz, o yemek yerken ben yiyemezdim. Tuz, biber nerede, al bunu götür deyince işiteceğim uzaklıkta olmamı istediği için yemek odasının kapısından onun yemek yiyişini seyrederdim ama benimle konuşmazdı. Arada bir hep aynı soruyu sorar, cevabını da unuturdu. Nerelisin sen? Beyşehir deyince, nerede o? Hiç gitmedim dediği için Konyalıyım demeye başladım. Aa evet, ben de gideceğim bir gün Konya'ya, Mevlana'yı ziyaret edeceğim derdi. Daha sonra Şişli'de, Nişantaşı'nda, başka 2 evde de Konya deyince Mevlana'yı sordular. Ama namaz kılmamı hiç istemezlerdi. Namaz kılıyor musun diye sorarlarsa hayır dememi Zeliha öğütlemişti. Hanımefendi tavsiye ettiği için gittiğim bu evlerde de benimle aynı helayı kullanmak istemezlerdi. Bu eski evlerin hepsinde bazen bir kedi, bazen bir köpekle paylaştığım küçük bir hizmetli helası olurdu. Plastik el çantamı ve paltomu oraya bırakırdım. Hanımefendinin kucağından inmeyen, mutfaktan yemek çalan kediyi evde yalnız kaldığımızda bazen döver, akşam evde Ferhat'a anlatırdım bunu. Bir ara hanımefendi hastalandığı, başında sürekli durmazsam bir başkasını bulacağı için akşamları onda Şişli'de kaldım. İki bina arasına bakan güneş görmez. Küçük ve temiz bir adam, mis kokulu çarşaflar odam. İki bina arasına bakan güneş görmez, küçük ve temiz bir odam, mis kokulu çarşaflarım vardı. Severdim. Sonra buna alıştım. Şişli'ye gidip gelmek 4-5 saat aldığı için bazı akşamlar hanımefendide kalır, ona sabah kahvaltısını verir, sonra başka eve giderdim. Ama aslında bir an önce Gazi'ye, Ferhat'ın yanına dönmek ister, bir günde evimizi, eşyalarımızı özlerdim. Öğleden sonra erken paydos etmeyi ve hemen otobüse binmeden ya da Taksim'de otobüs değiştirmeden şehirde gezinmeyi severdim ama Duttepe'den birileri sokaklarda görecek, Süleyman'a haber verecek diye korkardım da. Beni evde yalnız bıraktıklarında Samiha, işin bitince dön evine, namazla televizyonla vakit öldürme derlerdi bazen. Bazen şehrin bütün tozunu almak ister gibi çalışırdım ama sonra aklım bir şeye takılır, hızım azalırdı. Beyefendinin gömlek ve atletlerinin durduğu dolabın en alt çekmecesinin arkasında yabancı dilde bir dergide erkekli kadınlı çok edepsiz resimler gördüm. Öyle ki bunları gördüğüm için bile utandım kendimden. Hanımefendinin ilaç dolabının badem kokan sol köşesindeki tuhaf kutunun içindeki tarağın altında bir yabancı para vardı. Aile albümlerine, bir çekmeceye sıkıştırılmış eski düğün, okul ve yaz tatili fotoğraflarına bakıp çalıştığım evdekilerin gençlik hallerini keşfetmeyi severdim. Evlerin hepsinde bir köşede atılmış, unutulmuş, toz içinde eski gazete yığınları, boş şişeler, hiç açılmamış kutular olurdu. Dokunma derlerdi, dini kutsal bir şey gibi. Her evde böyle dokunulmayacak, yaklaşılmayacak köşeler vardı. Kimse yokken meraktan bakardım ama beni denemek için koydukları gıcır gıcır kağıt paralara, cumhuriyet altınlarına, tuhaf kokunlu sabulara, böcekli kutulara dokunmazdım. Hanımefendinin oğlu küçük plastik oyuncak askerler biriktiriyor, onları yatağının, halının üzerine sıra sıra mevzilendirip hevesle savaştırıyordu. Oyuna kendini kaptırıp çocuğun her şeyi unutmasını sever, yalnız kaldığında askerlerle ben de oynardım. Pek çok aile gazeteleri kuponu için alıyor, haftada bir bana veriyordu. Bazıları kesilen kuponlarla ayda bir beni köşedeki gazeteciye yollar, emaye çaydanlık, resimli yemek kitabı, çiçekli yastık kılıfı, limon sıkma aleti, şarkı söyleyen tükenmez kalem gibi hediyeleri almak için yarım gün beni kuyrukta bekletirlerdi. Bütün gününü telefonda dedikodu ederek geçiren hanımefendinin yünlüleri sakladığı naftalin kokulu dolabında elektrikli bir mutfak aleti vardı ama herhangi bir misafir için bile olsa tıpkı bu bedava hediyeler gibi çıkarılıp kullanılmaz, Avrupa malı olduğu için özenle saklanırdı. Dolapların dibinde bulduğum zarflardan çıkan makbuzlara, gazetelerden kesilmiş haberlere, ilanlara, kızların elbiselerine, iç çamaşırlarına, defterlerine yazılmış yazılara sanki bir şey arıyor da bulmak üzereymişim gibi bakardım bazen. Bazen de mektuplar, yazılar bana yazılmış, fotoğraflarda ben de varmışım gibi gelirdi bana. Ya da hanımefendinin oğlunun annesinin kırmızı rujunu çalıp çekmecesine koymasından ben sorumluymuşum gibi hisseder. Bana mahremiyetlerini açan bu insanlara hem bir bağlılık hem de bir öfke duyardım. Bazen de Ferhat'ı, evimizi, birlikte yattığımız yataktan fosforlu arsanın görünüşünü günün ortasında özlerdim. Gündelikçiliğe başlamamdan 2 yıl sonra gittikçe daha çok gece yatısına kaldığım günlerde aralarına gittikçe daha çok karıştığım ailelerin hayatından, zalim oğlan çocuklarıyla şımarık kızlarından, güzelim diye hemen asılan bakkal çıraklarıyla kapıcı çocuklarından, kalorifer yanınca ter içinde uyandığım küçük hizmetçi odalarından beni bir türlü çekip çıkaramayan Ferhat'a içerlemeye başladım. Ferhat. Birinci yıldan itibaren Gazi Osman Paşa'daki mürüvvet lokantasında yazıcı masasına oturmaya başladım. Samiha'nın da çok önem verdiği şey, televizyon ve mektupla da olsa üniversitede okumam gereken etkili oldu bana. Ama akşamları lokanta, hoş bir rakı ve çorba kokusuyla gürültüyle yoğunken, patronun kardeşi masaya oturur, yazar kasayı ve kendi cebini de işe katarak her şeyi kendi yönetirdi. Aksaray'da bir başka lokantası olan, biz şubeydik, patronun, hem mutfaktaki ustalara ve bulaşıkçılara hem de biz komi ve garsonlara ayda bir tekrarlanan emrine göre mutfaktan çıkan her tabak patates kızartma, çoban salata, ızgara köfte, pilav üstü tavuk, her rakı, tek, küçük bira, mercimek çorba, her tabak kuru fasulye, etli pırasa yazıcı tarafından hemen kaydedilmeden müşterinin masasına konmamalıydı. Mürüvvet lokantası Atatürk Caddesi'ne bakan dört büyük penceresi, her birinin tül perdeleri çekik olurdu ve hevesli bir müşteri kalabalığı, öğleleri içki içmeden tencere yemeği yiyen, esnaf akşamları ölçüyle rakı içen erkek kalabalığı olan oturmuş bir müessese olduğu için patronun bu anayasal kuralına uymak kolay değildi. Ben yazıcı masasına oturduğum zamanlar, yani öğlenleri bile öyle bir hararet olurdu ki, garsonların ellerinde sebzeli tavuk, zeytinyağlı kereviz, baklava, fırında palamut tabaklarının kaç numaralı masaya gittiğini yazmaya bazen yetişemezdim. O zaman ya patronun emrettiği gibi garsonlar benim masamın önünden kuyruk olup tabakları yazdırmayı beklerdi, sabırsız müşteriler yemek soğuyor diye bağırırlardı, ya da patronun kuralı bir dakikalığına ertelenir, garson tabakları masaya bırakır, benim rahatladığımı görünce "Ferhat abi, 17'ye biber dolma, bir sigara böreği, 16'ya iki tavuk göğsü" diye geçerken hatırlatırdı. Bu yolla kuyruk sorunu çözülmez, yalnızca ertelenir. Yani garsonlar masalara bıraktıkları şeyleri bu sefer sırayla ve aslında aynı anda hep bir ağızdan 6'ya bir salata, 8'e iki cacık diye yazdırmaya başlarlardı. Bunu bazıları elleri tabaklarla dolu koşarlarken yaptıkları için yazıcı söylenen her şeye yetişemez. Bazen yanlış hatırlar, bazen benim yaptığım gibi uydurur, bazen de televizyondaki anlayamadığım derslere yaptığım gibi boş verirdi. Hesap düşük olursa daha yüksek bahşiş aldıklarını bildikleri için garsonlar bazı porsiyonların unutulmasından hiç şikayetçi olmazlardı. Patronsa para kaybettiği için değil, daha sonra "Biz iki değil bir midye tava aldık" diyen sarhoş müşterilere uğraşmamak için koyduğu kuralın uygulanmasını isterdi. Akşam yemeğinde yazıcılık değil garsonluk yaptığım için kötü niyetli garsonun yapabileceği bütün hileleri bilir, öğleleri yazıcıyken bunlara dikkat ederdim. Akşamları benim de zaman zaman başvurduğum en kolay uyanıklık yolu, müşteriye 1,5 porsiyon yani 6 köfte verip hesaba 1 porsiyon yazdırıp bunu güvenilir müşteriye dostluk içinde söyleyip fazla bahşiş kapmaktı. Mürüvvet lokantasında bütün bahşişler bir kutuda biriktirilip sözüm ona eşitçe bölüştürülüyordu. Önce patron bir pay alırdı. Ama garsonların hiçbir aldıkları bahşişin hepsini o kutuya atmazdı. Patronlarının beyaz önlüklerinin başka bir cebinde aldıkları bahşişin bir kısmını saklarlardı. Ama suçlamalara, kavgalara yol açmazdı bu konu. Yakalanan işten atılacağı için ve herkes yaptığı için hiçbir garson diğerinin cebine burnunu sokmazdı. Ben akşamları girişteki masalara bakardım. Bir başka işim yazıcı masasında oturan patronun yardımcılığını üstlenmekti. Baş garsonluk değil de patron adına bir çeşit baş müfettişlikti bu. "Bak bakalım 4 numaralı masanın güveçleri olmuş mu?" "Çok söyleniyorlar" derdi patron ve 4 numaralı masanın garsonu gümüşhaneli hadi olmasına rağmen ben mutfağa gider, ızgaradaki yağlı et dumanları içindeki ustanın işi ağırdan aldığını öğrenince 4 numaralı masaya döner, güveçlerin çıkmak üzere olduğunu sevimli ifadelerle gülerek anlatır. Az mı pişsin yoksa daha beklesin mi, sarımsaklı mı sade mi diye bir soru sorabilirsem sorar. Olmazsa hangi takımı sevdiklerini öğrenip ben de masadaki futbol sohbetine katılır. Bizim takımın aleyhine dolaplar çevrildiğini, hakemlerin satıldığını, pazar günü penaltımızın verilmediğini söylerdim. Yanlış ve geç gelen yemeklerle salak hadi her zamanki gibi bir masayı isyan ettirince oraya yetişir, siparişin asıl sahibine hiç aldırmadan mutfaktan kaptığım bir tabak dolusu kızarmış patatesi ya da yağın içinde fokur fokur cızırdayan koca bir güveçte karidesi müessesenin hediyesi diye önlerine koyardım. Bazen sahipsiz kalmış koca bir porsiyon karışık ızgara eti sipariş edilmediği halde bir sarhoşlar masasına dikkatle, törenle, özellikle ızgara etler sonunda geldi diyerek bırakır hesaba yazardım. Futbol, siyaset ve pahalılık sohbetine dalmış sarhoşlar hiç itiraz etmezlerdi buna. Geç saatlerde kavga edenleri ayırır, hep birazdan şarkı söyleyerek lokantayı gürültüye boğanları yatıştırır, pencereyi hayır, televizyonu aç, kapa kavgalarını çözüme ulaştırır, masalardaki dolu küllükleri boşaltmamış komileri azarlar, "Oğlum 12 numaraya bak, hadi hadi." Mutfakta, koridorlarda, kapıda, arka depoda saklanıp sigara içen garsonları ve bulaşıkçıları görüp bakışlarımla onları yerlerine yollardım. Bazen civardaki avukatlık, mimarlık yazıhanelerinin patronları çalışanlarına kadınlarla birlikte öğle yemeği çeker ya da başörtülü bir anne haydut oğullarına köfte yedirip ayran içirmek ister, biz de onları kapının hemen yanındaki aileye ayırdığımız masalara oturturduk. Duvarlara Atatürk'ün biri gülümser, İkisi sert bakışlı ve sivil kıyafetli üç resmini asmış olan patronumuzun büyük hırsı mürüvvete kadın müşterilerin gelmesiydi. Özellikle rakılı akşam yemeği boyunca bir kadının erkeklerle huzurla oturabilmesi, laf atmasız, kavgasız bir geceden memnun kalıp bir daha gelmesi patronun gözünde çok büyük bir olaydı. Ama ne yazık ki bu ikincisi mürüvvetin tartışmalı tarihinde hiç olmamıştı. Bir kadın müşteri geldikten sonra ertesi gün patron mutsuzluk ve kızgınlıkla lokantadaki diğer erkeklerin ona trene bakan öküz gibi baktıklarını taklit eder. Biz garsonlardan da böyle bir kadın yeniden geldiğinde telaşa kapılıp kadının başına üşüşmememizi, bu çok normal bir şeymiş gibi davranmamızı, diğer masalarda küfürleşerek ve bağırışarak konuşan erkekleri kibarca uyarmamızı ve kadını öküzlerin rahatsız edici bakışlarından korumamızı isterdi. Uygulaması en zor olanı da bu sonuncu emirdi. Gecenin geç saatlerinde çok sarhoş olan müşteriler kalkıp gitmeyi bir türlü bilmezken patron hadi git sen yolun uzun derdi bana. Dönüş yolunda suçluluk ve özlemle Samiha'yı düşünür, hizmetçilik yapmasının yanlış olduğuna karar verirdim. Bazı sabahlar ben kalktığımda onun çoktan çalışmaya gittiğini görünce çalışmasına izin verdiğim için pişman olur, acı çeker, parasızlığıma küfrederdim. Öğleden sonraları üçü bir bekar evini paylaşan bulaşıkçı ve komiler gülüşüp gevezelik ederek fasulye ayıklar, patates soyarken ben köşedeki masaya oturur, karşımdaki televizyonu açar, TRT'nin uzaktan muhasebe programını anlamaya çalışarak pür dikkat izlerdim. Bazen dersi anlar ama mektuptan çıkan ödevin boşluklarını nasıl doldurulacağına bir türlü karar veremez. Masadan kalkar, uykuda gezer gibi mürüvvetten çıkar, taşlı tarla sokaklarında çaresizlik ve öfkeyle yürürken tıpkı filmlerdeki gibi bir taksiyi silah zoruyla kaçırıp çalıştığı ev Şişli'nin neresindeyse Samiha'yı bulup şehrin bir başka ücra mahallesindeki yeni evimize kaçıracağımı hayal ederdim. Bu yeni ev, arka pencereden gördüğümüz benim fosforlu arsanın üzerine biriktirdiğim parayla yapacağım 4 kapılı, 12 odalı evin hayalleriyle karışırdı aklımda. Ya da akşam saat 5'te şık garson kıyafetlerini giyip servise başlamadan önce tabakçısından baş garsonuna mürüvvetin bütün çalışanları en arkadaki uzun masanın ortasına konan tencerenin çevresinde toplanıp etli patatesli sebze çorbasını kaşıklayıp taze ekmek yerken şehrin merkezindeki kendi işini kurmak varken bu uzak yerde tükenmenin acısını pişmanlıkla hissederdim. Samiha'nın eve döndüğü akşamlarda mürüvvetten erken çıkmak için sabırsızlandığımı gören patron, hadi çıkar önlüğünü de eve gitsen artık damat bey derdi. İyiliği için ona şükran duyardım. Lokantaya birkaç kere gelen Samiha'nın güzelliğini diğer garsonlar, komiler, bulaşıkçılar hepsi görmüşlerdi ve bana damat deyip gülerlerken talihimi kıskandıklarını anlar, akşam bir türlü gelmeyen gazi otobüsünü, mahallemize ilk otobüs seferleri başlamıştı, beklerken bu talihin hakkını veremediğim için kahrolur, daha da sabırsızlanır, bir yanlış yaptığımı düşünüp korkuya kapılırdım. Gazi Mahallesi'ne giden otobüs o kadar yavaş gider, duraklarda o kadar ağırdan alırdı ki koltuğumda bacaklarımı sallardım. Son durakların birinde otobüsü kaçırmak istemeyen biri karanlığın içinden "Şoför, şoför dur!" diye bağırınca şoför bir sigara yakar, otobüs bekler, ben yerimde duramaz ayağa kalkardım. Son duraktan eve kadarki yokuşu yorgunluğumu unutup koşar adım çıkardım. Karanlık gecenin sessizliği, uzaklardaki gecekonduların soluk lambaları, birkaç bacadan tüten pis kokulu linyit dumanları, her şey bana Samiha'nın beni evde beklediğini hatırlatan işaretlere dönüşmüştü. Bugün çarşamba olduğuna göre evdeydi kesin. Belki çoğu zaman olduğu gibi yorgunluktan yatıp uyumuştu. O uykulu güzel halini düşünürdüm. Belki de bazen yaptığı gibi bana da bir ıhlamur kaynatmış, televizyon açmış, beni bekliyordu. O zeki ve arkadaşça halini gözümün önüne getirir, koşmaya başlardım. Koşarsam Samiha kesinlikle evde olacakmış gibi bir inanç olurdu içimde. Evde yoksa, duyduğum öfke ve acıyı yatıştırmak için hemen rakı içer, kendimi suçlardım. Ertesi akşam daha da erken çıkmayı başardığım lokantadan eve dönerken, aynı sabırsızlığı bir daha yaşardım. Kusura bakma derdi Samiha, onu görünce. Dün hanımefendinin misafiri vardı. Akşam yatısına kal diye çok ısrar etti ve bunu verdi. Uzattığı kağıt paraları bir kenara koyar, artık işe gitmeyeceksin, artık hiç çıkmayacaksın bu evden derdim heyecanla. İkimiz de kıyamete kadar hiç çıkmayalım bu evden. İlk aylarda ne yiyeceğiz o zaman derdi Samiha. Daha sonra gülerek tamam gitmem artık işe demeye başladı. Tabii sabahları işe gitmeye de devam etti. 19. ayrımın sonu sayfa 243.